Galata Port İstanbul podcast serisine hoş geldiniz dostlar. Ben Bora Hoşver. Bugünkü konuğumuz Türkiye'nin ilk pazarlama dergisi Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni ve Rota Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Günseli Özen. Merhaba Günseli Hanım.
Merhaba.
Nasılsınız?
Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim.
Bilenler biliyordur ama bir kısaca Günseli Özen kimdir diyeceğim. Kısaca kelimesi burada biraz abeste iştigal aslında ama upuzun anlatacak şeyleriniz vardır. Sizi bir kısaca tanıyalım sonra sohbete başlarız.
Aslında galiba söyleşinin en zor kısmı burası. Kendinizi anlatın dediğinizde insanın aklına hangi omurgayı öne çıkaracağını şaşırıyor. Çünkü hayatın değişik aşamalarında değişik yollardan yürüyüp var olan tek omurgayı güçlendiriyorsunuz.
Aa, güzel.
Şöyle kimdir Günseli derseniz, adil, vicdanlı, öğrenmeyi seven, öğretmekten haz eden, dolayısıyla da hayattaki duruşunu derinleşme üstüne kurmuş bir karakter. İyi olmaya çalışıyor. Dolayısıyla da kendisini ifade edebileceği kelimelerle konuşmaya çalışıyor. Galiba biraz sofistike bir anlatım oldu ama bir de kelime buldu kendisine, fayda. Bir kelime gerekiyorsa Günseli'yi anlatmak için faydayla anılmayı çok isterim. Bundan çok yıllar sonra bile öyle diyeyim.
Yani müthiş bir giriş oldu. Fayda bu arada benim de. Ne diyeyim, temel şiarlarımdan bir tanesi. Etrafınıza fayda sağladınız ve kendinize fayda sağladığınız sürece belki de varsınız. Bu ta böyle varoluşçulara kadar gider. Neyse, onu bir başka podcast konusu yapalım. O zaman Günsel Hanım, müthiş bir giriş oldu gerçekten. Sizi aslında biz, en azından ben daha yakından, Doğu Galata Port İstanbul'daki Biz Talks kapsamında beraber hayata geçirdiğimiz etkinliklerle tanıdık. Bunların en sonuncusu da C-Level Club etkinlikleri oldu. Biraz C-Level Club nedir? Ne yapılıyor? Kimler orada? Bahsedebilir misiniz?
Tabii. Şimdi Marketing Türkiye B2B bir yayın. Bu ne demek? Tamamıyla iş dünyasına yönelik bir yayın. Dolayısıyla da muhatapları işletmeler ve o işletmelerdeki şu an itibariyle konuştuğumuz pazarlama üst yöneticileri. C-Level Club deyince bir şirketi yöneten üst yönetim, executive yönetimden söz ediyoruz. Şimdi herkes başka türlü ifade edebilir bunu. Bu bir topluluk yönetimi gibi kabul edilirse de ben öyle bakmıyorum. Diyorum ki gerçekten pazarlamacılar şirketlerinin çarklarını, ekonomik çarklarını çevirmek üzere bilmek, öğrenmek ve öngörmek durumundalar. Bu kişiler hem şirketleri için bunu yaparken ülkenin ekonomisini de bir biçimiyle o çarklar etrafında hızlandırıyorlar. Bana göre C-Level Club'da var olan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız kendi varoluşlarını ve kattıkları değeri çok daha iyi anlamaları için bir araya gelmeliler. Benim de amacım tamamıyla buydu. Onlar çok değerliler. Bu değerin altını çizmek lazım ve onlara bugünden yarına giderken bilerek donanmaları gereken pek çok konuda da katma değer yaratmak gerekiyordu. Marketing Türkiye C-Level Club'ı bu amaçla kurdu. Hani Biz Talks diye devam edeyim dedim ya.
Evet.
Ya da sordunuz, oradan devam edeyim. Biz Talks'ta da aslında sadece CMO'lar değil, yani kurumlarının C seviyesindeki, C düzeyindeki yöneticileri bir araya getireceğimiz buluşmalar gerçekleştirelim istedik. Peki niye yaptık bunu biliyor musunuz? Bir kere Galata Port bir sembol yapı, sembol alan Galata Port. Bu anlamda bakıldığı zaman da hak ettiği ilgiye çok daha hızlı varıyor olması lazım. Bir marka destinasyon, hem bizim için, yani bu kentte yaşayanlar için, hem de onların aracılığıyla buraya gelebilecek olan başkaları için. Başkalarından kastım C düzeydeki arkadaşlarımız, özellikle pazarlamadan söz ediyorsak yabancı konukları var. O konukları İstanbul'un bütün özelliklerini bir arada görebilecekleri bir yerde ağırlamaları lazım. Sahil diyorsanız sahil var. Tarihi yarımada diyorsanız onu hem görüyorlar hem içinde yaşıyorlar. Hem alışveriş yapabileceklerse kendi ülkelerinde bulabilecekleri bütün markalar ve bizim kendi lezzetlerimizi ifade ettiğimiz bambaşka otantik bir ortam var. Yani Bu topluluk Galata Port'a gelerek hem bu alanın daha hızlı tanınmasına ve tanıtılmasına katma değer yaratacaklar. Hem de neden kendileri günlerini burada başlayıp bitirmesinler? Çalışmak için muhteşem bir ortam. Ara sıra ben bile yapıyorum bu kadar yoğunluğuma rağmen.
Bizler de her gün yapma fırsatı buluyoruz. Öyle güzel anlattınız ki şimdi düşününce her gün her gün bunları yaşadığımızı fark ettik, iyi geldi. Peki Günseli Hanım, biraz daha konuyu farklı bir alana çekelim istiyorum. O da şu. Şimdi günümüzde artık çalışan kişiler maddi tatminlerinin dışında manevi tatminlere de pek çok alanda yönlenmiş durumda. Bu yepyeni bir farkındalık, belki de bir anlam arayışları var. Ve bu anlam arayışlarında da özel yaşam, iş yaşamı arasında biraz bocalayabiliyorlar. Siz bunu tırnak içerisinde ya da gerçekten başarmış biri olarak bu iş yaşam ve özel yaşam dengesini sağlamakta bize birkaç kritik nokta belirtebilir misiniz?
Aslında herhangi birimize daha genç yaşlarda sorduğunuzda hedefiniz ne dediğinizde size söyleyeceğimiz şey çok belli. Maddi güç, ünvan, eğer biraz sahne seviyorsanız şan, şöhret. Hatta bu ülkede hayaller çıkmaz sokağa gider diye bir tanım da var aslında. Hani evlenelim, çoluk çocuğa karışalım, önce arabamız sonra evimiz olsun diyen bir yaklaşım var. Ama 40'lı yaşlarınıza geldiğinizde görüyorsunuz ki o hedef diye koyduğunuz şeyler aslında süreç. Eğer gerçek bir hedef koymazsanız hayatınızın tümünde bir süreçte kalıyorsunuz. Bu da yoksulluk değil ama bu söylediğimiz şeyler oluyor. Yoksunluk oluyor. Siz yoksun kalıyorsunuz. Elbette hani bizi dinleyenler parasız, pulsuz olmaz diyeceklerdir. Hele İstanbul'dan söz ediyorsak, İstanbul'daysak bakıldığı zaman. Ya da hak ettiğimiz gibi bir yaşam için illaki para kazanıyor olmamız ve gelirimizi artırıyor olmamız lazım ama yaptığımız şeyden keyif almak, yaptığımız şeyin aslında değdiği kuşu bilmek. Yani bir taşla bir kuş sürüsü vurmayı istiyoruz artık. İki kuş da değil. Bunun içerisinde, o kuş sürüsünün içerisinde bu saydığım, biraz önce saydığım var ama bir de anlamı olması lazım. Ya ben ne yapıyorum, neye hizmet ediyorum, bu yaptığım şeyin karşılığı nedir gibi bir soruyu cesurca kendilerine sormuş olmaları lazım. Bu cesaret gerektirir. Yoksa gözümüzü kamaştıracak o kadar çok şey var ki hayhuyla geçiyor hayat. Ben de şey diyorum, bu dünyaya eğlenmeye değil, kendimizi eylemeye gelmiş olmamız lazım. Eylemek. Yani kendimizi hoş tutmak, kendimizi anlamlı kılmak, kendimizi mutlu kılmak üzere yapılması gerekli olanlar. Eğlendirmek değil bu, eylemek. Dolayısıyla da bizi eğleyecek, derinlikli, öğreten, anlam kazandıran ve bu dünyaya geldim ve bir çentik attım gittik diyebileceğimiz şeyler yapıyor olmamız lazım. Bunu çok iddialı ve sofistike bulabilirsiniz. Çok sıkıcı da bulabilirsiniz ya. Yani işte böyle mi yaşanır? Ama bunun içerisinde eğer doğru akışı bulursanız çok eğleniyorsunuz. Ben açıkçası eğlenmeyi keşfettim. Yani eğlerken kendimi, eğlenmeyi keşfettim. Ve ikisini birbirine karıştırdığımda çok güzel bir kombinasyon oldu. Halimden çok memnunum diyeyim. Önerilir.
O zaman iş yaşamı ile özel yaşamı dengeyi bulmak da gereksiz hale geliyor. Çünkü zaten kendinizi eğlerken ve eğlenirken ikisi evet, birbirine karışmış hale geliyor.
Akış dediğimiz bir şey var yani, o da gene kullanılan bir şey. Akışta oluyorsunuz. Ben anı yaşayanlardan bir tanesiyim. Yani bu ileriye bakıp da gelecek için hiç kaygılanmayan, plan yapmayan birisi olduğum anlamına gelmesin. Ama ben şu anda sadece burada ve sizinleyim. Aklım hiçbir yerde değil. Ne geçmişte keşkelerimde, ne gelecekte kaygılarımda. Anı yaşadığım an hem ürettiğim, hem kendimi ortaya koyduğum, hem de gerçekten sizin karşınızda ben olduğum anları yaşıyorum. İşte o zaman akışta olduğunuzda o anın keyfini de yaşıyorsunuz.
Bununla ilgili aslında sizinle yapacağımız podcast'i kurgularken düşündüm hatta. Şimdi anı yaşamak müthiş. Ama bu denli iş hayatında başarılı olmuş bir hanımefendiyle konuşurken anı yaşamayı da yanlış aktarmamak gerek. Plansız yaşamak anlamına gelmiyor herhalde.
Asla değil.
Biraz bunu da deşebilir miyiz?
Tabii.
Yani doğru zamanı, doğru şekilde, doğru yerlerde yönetmek çok önemli ve o anda kalmak da önemli. Ama bu program yapmama ya da plan yapmama anlamına
Asla.
gelmiyor. Onu biraz deşebilir miyiz?
Tabii. Ben metaforları seviyorum demiştim ya daha önceki bir sohbetimizde. Şimdi geçmiş, geçmiş senet. Ya yani hiçbir hükmü hali yok. Yani senet aldıysanız birisinden ve o size bir şey ödemediyse ceza bile almıyorsunuz. Gelecek ise çek. Yani ileride bir gün size borcunu ödeyecek birisi. O hayat da olabilir. Yani oraya kadar gidemeyebilirsiniz. Öyle bir taahhüdü yok hayatın size. Bir gün herhangi bir şey olabilir ve o çekin karşılığını almamış olursunuz. Oysa ki bugün nakit. Yani siz bu nakdi bugün harcamazsanız, o nakdi bugün değerlendirmezseniz, sizin söylediğiniz gibi plansızlık olmadan değerlendirmezseniz senete dönüşecek. Dolayısıyla hem anı yaşamak ve o anın gereklerini yerine getirmek aslında bir sonraki adımınızda planlamış olmanız anlamına geliyor. Asla plansızlık değil. Yani hayatta üç alan var. Bir tanesi kontrol edebileceğiniz alanlar. Tamamıyla kontrol edebileceğiniz alanlar. Hiç öyle olmayı istemem. Yani çok yavan olurdu hayat herhalde. Kontrol edebileceksiniz diye meydan okumazdınız hiçbir şeye. Oysa ki bir miktar meydan okumak da gerekir hayata. Başarı gelmez. Bazılarına da hiç kontrol edemezsiniz bazılarını. O da günün başlayıp bitmesi gibi. Yani güneş doğuyor ve ay çıkıyor. Bunları da denetleyemezsiniz. Orada da değilim ben. Ama yarı kontrol edebileceğim alanlarda olmak hem o anı yaşamak hem de geleceğe ilişkin planlar yapmak adına bana ciddi bir fırsat veriyor. Bütün bunları da yaparken müthiş bir dinginlik yaşıyorum. Çok açık söylemek gerekirse. İşte o dinginlik anı, dönüp içime bakma anım bana gelecekle ilgili planlar yaparken bütün kapıların açıldığını gösteriyor. Bunu nasıl başardınız diye sormayın. Nasıl? Yani şöyle, herkesin bir başka yolu vardır. İlla ki vardır. Benim yolumda bir kere dünyaya çok açığım, bütün radarlarım açık. O açık olunca önünüze muhtemelen o gelip düşüyor. Ben haberin ortasında oturuyorum. Günde 1500 tane mail alıyorum. Ben o zaman oradan dünyanın gittiği yolu da görüyorum. Yani ben bugünü yaşarken aslında bir sonraki adımımı da kendiliğinden planlamış oluyorum. Ben nakdimi kullanıyorum sürekli. Plansızlık asla, asla ne karakterime uygun ne de benim bir sonraki adımı öngörmeden hareket etmemi gerektirecek bir tutum ve davranış değil.
Geçmişin senet, geleceğin çek ve bugünün nakit
Evet.
metaforu çok hoşuma gitti. Bunu isminizi vererek kullanırım. Yani
Helal
çünkü
hoş olsun dermişim.
sayfalarca konuyu içinde felsefe de var, iş yönetimi de var, hepsi var. Çok güzel tarif ediniz.
Ben
Teşekkürler.
varım, insan var.
Evet.
Biz varız. Biz bütün bunları yaparken saydınız ya, bütün bunları yaparken kendimizi ihtiyari görüyoruz. Yani bu ya, olursa olur ya da bütün bunları yaparken biz yokmuşuz gibi görüyoruz kendimizi. Oysa ki biz varız. Biz varsak bütün bunlar var. Her şeyin odağına hani gene çok kullanılan bir yönetim süreci bu. Odağa insanı koymak diye bir şeyden söz ettiler. Ben de diyorum ki tamam yönetim biliminde odağa insanı koyun da bu yaşamın içerisinde odağa kendinizi koyun. Ben odağa kendimi koyuyorum. Herkesin de böyle yapmasını isterim.
Bu çok önemli. Bu hatta çok tartışılan bir konu da bazı yerlerde. Odağa kendine konmak bazen de egoist olarak algılanıyor. Oysa ki odağa kendimizi koymazsak birkaç dakika önce dediğiniz faydayı da ne kendimize ne etrafımıza sağlayabiliriz. O yüzden odakta kendimizin olması egoistlik değil, zıttına belki de daha verici, daha faydalı, daha çok o akışta insanlara eğleyebileceğiniz bir konuma sizi getiriyor. Haksız mıyım?
Çok haklısınız. Ben olmazsam, hadi ben olmayayım. İçinde bulunduğum mekanizmalara bakıyorum. Ben olmayınca muhtemelen Bu ivmeyle döner, hani iş gibi gördüğümüzde ya da yaşamın diğer unsurları diye gördüğümüzde, ama ben devreden çıktığımda önce çarkların hızı azalır, sonra da ağır aksak dönmeye ya da dönmemeye başlar. Dolayısıyla ben ve benim kendi alanım içerisindeki herkes için benim odağa kendimi koymam bencillik değil, tam tersine daha fazla faydalı olmak için gerekli olan inanış ve düşünce yapısı diyorum.
Müthiş. Aklen de kalben de hemfikirim sizinle. Biraz önce dinginlik dediniz. Yani hayatta o akıştayken dinginliği sağlayacağım dediniz. Sizin hakkınızda yine okumalar yaparken ve sohbetimizde daha önceki fark ettim ki, duydum ki sizin ritüelleriniz var. Ve bu ritüeller çocukluktan itibaren pek çok doktorun ya da danışmanın da önerdiği, hayatı daha kaliteli ve yaşanabilir hale getiren şeyler. Bunu iş hayatına da uygulayabiliyoruz. Öğle yemekleri, doğum günü kutlamaları, ne bileyim küçük eğlenceler o hayatın ve iş hayatın ritüelleri daha çekilir ve daha keyifli hale getiriyor. Var mı sizin de bize önerebileceğiniz ya da benim işime yarıyor, siz neden yapmayasınız ki dediğiniz ritüeller?
Şimdi hayatı keçi boynuzu gibi yaşamak diye bir şey var. Yine bir metafor. Pek çoğumuz yaşarken biliyorsunuz 1 kilo keçi boynuzunda 1 gram tat var. Hayatı 1 kilo odun yiyip içinden, keçi boynuzu dediğiniz şey odun, 1 gram lezzet alıyorsunuz. Şimdi böyle bir tercih yapmak mümkün. 1 kilo odun yiyip 1 gram lezzet almaktan. Böyle yaşamayı tercih etmek de var. Ya ben şahsen odun yemeyi tercih etmiyorum. Her andan keyif almak istediğimi söyledim. Bunun için de kendimi dingin tutacak ve bir biçimiyle keyif almamı sağlayacak bir takım ritüellerim var. Önce rutini ritüele çevirdim diyeyim. Rutinim yok, ritüellerim var. Rutin çok can sıkıcı. Her gün aynı şeyleri yapmak çok can sıkıcı. Dolayısıyla inanın ben sabahları erken kalkarak yürüyorum. Çok uzun yıllardan beri, yani kızım doğduğu andan itibaren ben yürümeye başladım. Yürüme devam ediyor. Bilmiyorum kaç bin adım, kaç milyon adım atmışımdır ama bunu yaparken bile aynı yerde yürüsem takdirde yolumu, açımı, bakışımı değiştirerek yürüyorum. Bir kere rutinimi ritüele çevirmiş vaziyetteyim. Spor bunlardan bir tanesi. Bunu bile bazen salona girerek, bazen yürüyüş yaparak, bazen gittiğim yerde ne yapıyorsam onu yaparak, mesela son 3 günümü yelken yarışında geçirdim. Yani o fırsatı değerlendirdim. Bunu yapamam demedim. Hayatımda ilk defa yelken yarışına katıldım ama bana verilen talimatları yaparak, hatta bulunduğum grup üçüncülük aldı. Bu muhteşem bir şey. Mesela bu da çok keyifli bir şey. Bunun bir parçası olmak da çok keyifli bir şey. Yani ritüelleri devam ettirmek lazım. Tabii ki müzik hayatımın çok önemli bir kısmını kapsıyor. Yine kızımdan başlayarak, o konservatuar mezunu. Dolayısıyla bizim hayatımıza çok erken yaşlarda klasik müzik girdi. Mesela klasik müziği dinlemeyi seviyorum ve konserlere gidiyorum. Seçerek gittiğim konserler var. Bunlar da ritüeller. Dolayısıyla müzik hayatımın bir yerinde yer alıyor. Ve çok önemlisi, dinginlikten söz ediyoruz. Çok yine erken yaşlarda, yine kızım doğmadan önce, bakın sanki benim miladım gibi, duygusundan önce duygusundan sonra diye tabii bir ritüel olmuş. Meditasyon yapıyorum ben. Çok uzun yıllardır meditasyon yapıyorum ve onun bana getirdiği bir şey var. Biraz önce kelimenin bir cümlenin arasında geçirdim. Kendi içime bakmayı ve orada ne olduğunu cesurca görmeme neden oluyor. Bence meditasyon böyle bir an. Geriye çekilip kendi içinize bakıyorsunuz ve o gördüğünüz şeyle de cesaretle yüzleşiyor olmanız lazım. Şöyle derdim, çok az keşkem var derdim, çok az. Ama ne kadar yanılırmışım, çok keşkem varmış ve ben keşkeleri bir hata olarak falan da görmüyorum. Keşkeler, her keşke bir öğrenme. Keşkelerim bana çok öğretti. Dolayısıyla da keşkelerimden de korkmuyorum ve onlardan öğrenmeye devam ediyorum.
Bu keşkelere ben de bir süre taktım ve hatta şimdi deyince keşke kelimesini kullanmaktan imtina ediyordum. Ama bu dediğinizle bir daha düşünüyorum. Keşkeleri bir pişmanlık ya da bir kayıp değil de o keşkeyi dediğim konuda, kavramda, durumda gelecekte yapmamam konusunda kendimi eğitme ve öğretme fırsatı olarak değerlendirdiğimizde hak veriyorum. Ben de keşkeleri
Çok
biraz
kolay
daha...
değil. Bakın çok kolay değil ama lütfen bunu yapın. Yani o keşkenin tarafı olun, bir de karşı tarafı olun. Hem tarafı olun hem karşı tarafı olun. Yani tabii ki keşke bu. Evet ama ya da değilse o zaman karşı tarafı. O zaman insanı, o zaman durumu, o zaman olayı anlıyorsunuz. Ve başka bir bakış açısı çıkıyor.
Ve zenginleşiyorsunuz.
Ve
Peki bir de şeyi soracaktım size ama çoğunu cevaplamış oldunuz zaten. Şu stres. Çağımızın hastalığı stres. Diyoruz ya, o da o ne çağsa bitmiyor o çağ. O stresle nasıl iş hayatında mücadele ederiz diyeceğim ama pek çok tüyo verdiniz zaten klasik
ama var, daha
müzikten.
söyleyeceklerim var ama
Peki şu
kendi
stres
yaptıklarım
denen
var.
illete nasıl yeneceğiz? Hazır
Ya
sizi
şimdi
bulmuşken bunu da öğrenelim.
kontrol edemediğimiz şeyler var dedim, biliyorsunuz. Değil mi? Yani üç tane şey saydım. Kontrol edebildiklerimiz, edemediklerimiz ve yarı kontrol edebildiklerimiz. Stres eğer dışarıdan geliyorsa ve sizin hiç inisiyatifiniz yoksa o gelecek, siz onunla karşılaşacaksınız. Demektir ki Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde çalışmak diye bir sıralama yok arkadaşım. Yani yok ki. Demek ki bunu yaptığımız an biz stresle karşılaşacağız. Çünkü insanın doğasına karşı diyor ki doğ, büyü, kendine benzer bir canlı yarat, sonra bu dünyadan göç diyor sana söylediği şey. Ama diyor ki eğer daha fazlasını istiyorsan onun için çaba göstermen lazım. Kişisel benlik ve aidiyet. Şimdi buraya geçtik. Burası bir gapti. Dönüyorum. Eğer denetleyemiyorsam denetleyebilmek üzere ben kendimi güçlendirmem lazım. Ben kendimi güçlendirirsem bana vurduğunda stres, ben onu göğüsleyebilirim. Yani yine bir futbolcu terimiyle aktarayım. Göğsümle yumuşatıp ayağımın üstüne düşürüp oradan nereye atacaksam oraya atarım. Bir kere ne gelirse gelsin sükunetimi hiç bozmuyorum. İnanın, inanın. Yani bunu nasıl yapıyorum? Yılların getirdiği tecrübeyle. Çünkü ben ne kadar telaşlanırsam, elim ayağım dolaşırsa hata yapma olasılığım, stresi katlayarak büyütme olasılığım çok daha yüksek. Bir kere o gelen şeyi ne olduğuna bakıyorum, anlamaya çalışıyorum. Önüme bir mail düşüyor, zehir zemberek, öyle kabul edelim. Ben bir okuyorum, bir fırlıyor tabii ki yüreğim, hızlı atmaya başlıyor. Sonra bir daha okuyorum ve dilimliyorum karşımdaki meseleyi. Dilimliyorum. Ve o dilimlediğim yerden bakarak aslında her birinin cevabını vermeye çalışıyorum. Buna olumsuzlama diyor bir felsefe, stoacı felsefe. Yani olumsuzluğa alışma. Bu şöyle bir şey. Bunun karşılığında ne olur? Yani en fazla ne olur, bana onu söyler misiniz? Öldürmez. Ölmeyeceksen o zaman çözüm bulurum. Yani bulamadığım tek şey ölüme çare. Eğer karşımdaki problem ne olur? Çok korkabileceğim şey itibarımı yitirmektir. Eğer onu da yitirmiyorsam, onun karşılığında ne gerekiyorsa onu mutlaka yerine getiririm. Yani dilimlerim problemi.
Peki
Dolayısıyla da
neden olumsuzlamak olsun?
şöyle, olumsuzlamak şöyle.
Çünkü ben de şuna inanıyorum da o yüzden, yani kendi okumalarımdan kötümserler tırnak içerisinde daha mutlu oluyorlar. Çünkü
Tabii.
kötümser oldukları için zaten
Bu
kötüye kendini
felsefe.
alıştırıyorlar ve iyi gerçekleşti mutlu oluyorlar. Kötünün zaten gerçekleşmesini en azından sürpriz olmuyor onlar için.
Olumsuzlama bunun adı.
Süper.
Bu bir felsefe, derinlikli bir felsefe. Uzun uzun okumak ve anlatmak lazım. Belki ona da bir bakmakta, daha sonra bakmakta fayda var. Olumsuza en kötüsünü beklerken daha az kötüsü olduğunda
Müthiş.
üzülmek için gerekçe kalmıyor. Fakat bu sefer de çok sevinmiyor bu felsefenin stoacılar. Yani çok da sevinmiyorlar. Aman öyle olmadı mı, daha az kötü oldu deyip ya yani olabilir, böyle de olabiliyor demek ki diyorlar. Yani ne çok sevinmek ne çok üzülmek, stresi yönetmek için kullandıkları yöntem. Sıkıcı mı? Evet, insanlar bazen yüreği hoplamalı, bazen çok sevinmeli, bazen bağıra bağıra şarkılar söylemeli. Bütün bunları da yapmalı. Yapmıyor muyum? Çok uzun zamandır yapmıyorum. Çok uzun zamandır yapmıyorum.
Ben hep soruyorum etrafımdakilere de. Bir insanı ne zaman tanırsın? Çok üzgün ve öfkeli olduğunda mı? Yoksa çok mutlu ve haz duyduğunda mı? İkisinde de aslında anomali var. Yani insan çok mutlu olduğunda da kendi olmuyor. Kendi çizgisinden çıkmış oluyor. Çok mutsuz olduğunda da. O yüzden birazcık daha stabil. Hani az kötüyle az iyi arasında. Ama dediğiniz gibi bu da sıkıcılık. Makine gibi yaşam. Aman insan değil miyiz? Şeklinde haklı eleştirilere.
Evet. Bence şöyle. İçinde bulunduğumuz dünya diyeyim. Dünya diyorum. Ülke bambaşka bir şey. Yani bu ülkede her an inip çıkabilirsiniz ama tam da bu ülkede yaşadığımız için dünya da tabii büyük alandan baktığımızda dinginliğimizi yitirmememiz lazım.
Evet, sükunetimizi yitirmememiz lazım. Süper söylediniz.
Yitirmememiz lazım ve meselelere akil bir gözle bakmış olmak lazım. Taraflar olarak hani hem tarafı olmak hem karşı tarafı olarak bakmak lazım. Bence en önemli şey meselelerdeki ilk kendinizi tanımlayın dediğiniz bir şey vardı ya. Adil olmak dedim. Ben bana adil olmasını beklediğim kadar başkalarına da adil olmayı isteyen ve bunun için çaba gösteren bir karakterim. Bütün bunların gerisinde de dinginliğin gerisinde de aslında yine adil olmak var.
Tabii bu bambaşka bir felsefe konusunu açar ve günümüz biter. Ama adil olmak için de önce bir akil olmak lazım herhalde. Sükunetle yaklaşmak lazım. Çünkü çoğu adilim diyen aslında söz meclisten dışarı yine bir tarafa kendi subjektif yargılarıyla adaleti savunabiliyor. Ama adil olmak çok güç bir durum. Hele hele şimdi. Ama bunu belki bir seri yaparız. Sizinle adille akilin korelasyonu üzerine sohbet ederiz. Bir de ya Günsel Hanım çok zevkli sizle sohbet etmek ama tabii de süre kısıtımız var. Kitap da yazıyorsunuz. Başarı tesadüf değildir. Çivit Mavi'den Kar Beyaz'a. Burada da hani yani özetlenemez bu kadar kitap ama hani rol modellerimiz bizim yok sayılıyor ya da öne çıkamıyor. Ya da hepimizin bildiği bir böyle yabancı hayranlığı var. Onun arkasında kalıyor. Şimdi bizi genç dinleyiciler de dinleyecek. Ne yapsınlar? Yani başarı tesadüf değil gerçekten. Bir rol modeli varsa ya da kendisi ileride rol model olacaksa hangi adımları atsın? En azından ben söyleyeyim. Yani korkak olmasın diye mi başlayalım? Nasıl yapalım?
Şimdi benim o başarı tesadüf değildir kitabım bir vakkayı nüvis meselesi gibi değerlendirin. O dönemin 250'den fazla söyleşi var. Bir yıl 52 hafta sayın 250 tane yapıldıysa bir dönemi anlatır. O dönemin yöneticilerinin acaba neyi yaptılar da başarılı oldular sorusunu sormama neden olmuş bir dizidir o. Bitirdim diziyi, yazdım. Değişik aralıklarla çıktı ama hep devam etti. Şöyle bir şeyi gördüm. Bir kere sahiden hiç tesadüf falan değil. Hiç değil. En önemli şey iyi bir eğitim almak. Bakın nerede aldığının önemi yok. İyi bir eğitim almaktan söz ediyorum. Yani okuduğunu hayatın her noktasında nasıl kullanabileceği konusunda bir içgörüyle mezun olmaktan söz ediyorum. İşte fizik okuduk, kimya okuduk, geometri okuduk, tarih okuduk, her şeyi okuduk. Ama onları neye tekabül ettiğini hiç düşünmeden okuduk. Ezberci bir eğitim vardı ve dolayısıyla öyle. Oysa ki iyi bir eğitimin şart olduğunu görüyorum. Şimdi bu insanlar benim söyleşi yaparak öne çıkardığım yöneticiler mutlaka bir ya da birden fazla dili konuşabiliyorlardı. Yani dünyaya açıktılar. Kendileri birikimliydiler ama bütün yaratılmış bilgileri de bilgilere ulaşabilme, hangi dilde olursa olsun edinebilme ve birikimlerini geliştirebilme şansları vardı. Bu da onlara geniş bir vizyon yaratıyordu. Hani şunu söyleyemeyeceğim ama ya hiçbir tanesi, ya çok azı daha doğrusu ağzına gümüş kaşıkla dolmuş değildi. Yani her bir tanesi mücadeleci bir karaktere sahipti. Bulundukları yerlere de yukarıdan indirilmemiş, aşağıdan yukarıya doğru çıkmışlardı. Ve her işin, yani bulundukları hangi meslektelerse her aşamasını bilerek o noktaya gelmişlerdi. Yani çıraklığını yapmışlardı yaptıkları işin. Ondan sonra ustalaşmışlardı. Bu da çok önemliydi. kendilerini ifade etmeyi biliyorlardı. Yani iyi bir iletişim becerisine sahiptiler. Bu da çok önemli. Yaparsınız, kotarırsınız ama bunu anlatamıyor ve etrafınızdakilerle iletişim kuramıyorsanız haliniz yine çok sıkıntılı olur. Şimdi bütün bunları yaptınız ama her şey var. Risk almayı bilmek de gerekiyor. Risk almış olmak demek denenmemiş yollardan geçmiş olmak anlamına da geliyor. Eğer siz herkesin yaptığı şeyleri yaparak bir kırmızı okyanusta rekabet etmek istiyorsanız, çünkü oradaki balıklar birbirlerini ısırarak parçalar koparırlar. Orada risk yoktur. Herkes birbirini tüketir orada. Çok fazla mücadele etmek durumunda kalırsınız ama başkalarından ayrı bir yol bulmanız mümkün değildir. Siz kendi okyanusunuzu yaratmak durumundasınız.
Ve merkeze kendinizi koymak zorundasınız.
Aynen öyle. Odağında kendinizin olduğu kendi okyanusunuzu yaratmak durumundasınız. Buna da hani herkes birbirini ısırdığı için karavan içinde oluyor ya okyanuslar. Evet. Hayır, kimseyi ısırmayacağınız, kimsenin sizi ısırmayacağı bir mavi okyanus yaratın diyorlar. Tam da metaforu böyle. Ve onun içerisinde de kendi gerçekliğinizi hayata geçirin diyorlar. Benim hani bu kitabı yazdığımdaki şartlarla bugünün şartları elbette değişti. Yani çok uzun olmamasına rağmen değişti. Yani bundan bir ay önceki iş dünyasıyla, teknolojiyle bugün çok farklı. Benim önerebileceğim şeylerden bir tanesi ve çok önemlisi, günün gereğini ifade eden teknolojiyi doğru kullanıyor olmaları, biliyor değil, kullanıyor olmaları. Teknoloji en önemli, bilinmesi gerekli olan alanlardan bir tanesi. Ben de gençlere şöyle bir şey öneriyorum, bunu da çok önemsiyorum. Bir, kendinize bir hedef koyun. Ne iş yapmak istiyorsunuz? Ya herkes teknoloji mucidi olmayacak. Kendinize bir hedef koyun. Bu hedefe gidecek yolu, yani stratejiyi belirleyin. Bugün buradayım. Hedefe giderken de şunları yapacağım ve şu kadar zamanda yapacağım deyin. Sonra da etrafa bakın. Ben olsam öyle yapardım. Etrafa bakın ve fırsatları görün. Fırsatı görmek için de biraz önce bir üst yöneticide gördüğüm özelliklerden söz etmiştim. Hatırlarsanız eğitimdir, dünyaya açık olmaktır, radarınızın açık olmasıdır, iletişimdir. Ben inanıyorum ki fırsat arıyorsunuz ya, fırsat hazır olana gelir. Siz hazırsanız onun fırsat olduğunu anlarsınız. Eğer siz hazır değilseniz onun fırsat olduğunu anlamanız mümkün olmaz. Ya sizi tepeler geçer, ya yanınızdan geçer, ya da sizden önce rakipleriniz onu görür ve kullanırlar. Fırsat hazır olana gelir.
Bunu da ben, buna da çok inanıyorum ve hep şöyle kendimce derdim ama şimdi sizin deyişinizle kendi fikrimi de biraz revize edeceğim. Aslında şans, talih, fırsat bir otobansa hep orada. Vızır vızır geçiyor. Ama gayret edene, çaba gösterene, o fırsatlar için hazır olana o fırsat yakalamayı becerebiliyor. Yani o otobanda o fırsat otobanı zaten vızır vızır.
Aynen öyle. Ben bunu bir para nehrine benzetirim. Kentlerin sokaklarından bir para nehri akar. Siz elinizdeki kaşığın büyüklüğüne kadar hanenize atarsınız. Bu çay kaşığı olur, hiç itirazım yok. Hızlı hızlı atıp çok atarsınız. Bu bir yemek kaşığı olur, daha iri alırsınız. Bunun sayısı çay kaşığına göre daha az sayıda olabilir. Ama bazen de çok beklersiniz, koskocaman bir kepçeyle alıp para nehrinden hanenize atmış olursunuz. Ama bunların her birisi için, fırsat için hazır olmak lazım.
Müthiş. Vallahi hayatın ve iş hayatını ve özel yaşamın anlamı üzerine konuşalım dedik. Müthiş bir sohbet oldu ama şimdi bitmesi lazım. Her güzel şeyin olduğu gibi bu da bitsin ki diğer güzel şeylere zaman ayırabilelim. Bu bir son değil aslında, bir başlangıç diye bakalım. Şimdi bir dakikalık bir oyun oynayacağız sizinle. Size 5 tane soru gibi bir cümle vereceğim. Sizden bu cümleyi tamamlamanızı rica edeceğim. Tamam mı?
Aa, çok heyecanlandım.
Başlıyoruz.
Hazırım.
Peki. En büyük motivasyon kaynağım
Sağlığım.
Güne nokta nokta ile başlarım.
Şükrederek başlarım. Elim, sağım, solum yerinde. Şükür diye başlarım.
En sevdiğim kitap.
En son okuduğum kitap Balıkçılar diye bir kitap okuyorum. Eski bir Rus klasiği.
Benim için yaşam, hayat şu demektir.
O kadar kısır değil ya.
Doğru. Zaten bütün bu konuşmalardan sonra bunu boş bırakmak belki de en doğrusu olacak.
Evet.
Peki, benim için başarı şu demektir dediğimizde bir şey gelir mi araya?
Gelir. Benim için başarı faydalı olduğumu hissettiğim andır.
Müthiş.
Canım kendim, canım kendim dediğim andır. Aferin sana Günsel'i, iyi yaptın dediğim andır.
Ah, bu çok güzeldi. Yani dördüncü soruyu boş bırakmamız da zaten bu yarım saatlik sohbetimizi tasdikler nitelikteydi. Sohbete son vermemiz gerekecek Günsel'e ama sizi bırakmayacağız. Bence bunu bir seri olarak da yapabiliriz. Bugün Günsel'e Özen'le beraberdi. Kendini adil, vicdanlı, öğrenmeyi seven ve öğrendiklerini de öğreterek aktarmayı seven bir Günsel'e Özen'i dinledik. Hayata kendimizi eylemeye geldik. Ama bu eyleme sırasında insanlara faydalı olmalıyız dedi. Hayatı keçi boynuzu gibi yaşamayalım, iliklerine kadar yaşayalım ve anı yaşayalım ama bunu yaparken de plansız, programsız kesinlikle olmayalım dedi. Rutinlerimi ritüellere çevirdim dedi ve bununla ilgili müthiş önerilerde bulundu. Peşkelerin aslında bir pişmanlık değil, birer öğreti olduğunu anlattı. Stresi kendimizi güçlendirerek ve sükunetimizi koruyarak alt edebileceğimizden bahsettik. Akil olmakla adil olmak arasını biraz bağladık. Çok keyifliydi o noktada. Başarının tesadüf olmadığından birkaç maddeyle eğitim, dünyaya açık olma, mücadeleci olma, kendini iyi ifade etme ve risk alma ile vurguladık. Beni çok doyurdu. Hatta ne doyurdu? Tam tersi. Belki de daha da acıktırdı. O yüzden sohbete devam ederiz. Bitirmeden önce bunu da demezsem olmaz Bora dediğiniz bir şey varsa sizden dinleyelim.
Keyif alın ya yaptığınız her şeyden, kim dinliyorsa. Yaptığınız şeyden, o yaptığınız, yaşadığınız andan ve kendinizden daha çok. Keyif alın ve bu hayatı dolu dolu yaşayın derim.
Bir şey hatırlattınız bana Günsel Hanım. Size son söz verdim ama bakın benim de aklıma geldi. Mutluluk nedir? Çok güzel bir tanım duydum ya okudum. Kendinden razı olma hali. Aslında mutluluk bir gelip geçici bir haz ya da duygu değil, şükretme ve kendiyle barışık ve kendine razı olma hali mutluluk tavrıdır şeklinde bir tanım okumuştum. Dediğiniz bana bunu hatırlattı. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Kendimize eyvallah demiş olmak lazım. Ben de kendime eyvallah diyorum.
Çok teşekkürler Günsel Hanım. Müthiş bir sohbet oldu. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Evet, gerisi gelir.
Gelir gelir.
Yani bizim özel sohbetlerimize gerisi gelir.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Galataport İstanbul Podcast serisine devam edeceğiz dostlar. Yepyeni konuklarla farklı kültürler üzerine sohbet edeceğiz. Galataport İstanbul'u Galataport İstanbul Instagram sayfasından ve podcastlerimizi de Spotify'dan takip etmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.